İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Erol Manisalı.
Ayrım 10.
Hükümetin neyi imzaladığının, Türkiye'yi ne gibi yükümlülükler altına soktuğunun anlaşılabilmesi için anlaşma metninin Türk kamuoyuna aylar öncesinden dağıtılarak ilgili kesimlerde tartışmaya açılması gerekirdi. Türkiye bazı egemenlik haklarını AB'ye devrediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılması ve onaylanması gerekiyordu. Üstelik bu devir tek yanlıydı. Diğer ülkeler AB'nin içine tam üye olarak girerken bile bu yetki devirlerini ya parlamentolarından geçirdiler ya da halk oylaması yaptılar. Anlaşma Türkiye'nin zararını çok önemli bazı maddeler içerdiği için tartışmaya özellikle açılamamıştır. Türkiye AB ile başka bir örneği olmayan bir anlaşmanın altına imza atmıştır. Sadece gümrük birliğine dahil olunamazdı. Tam üyelik ve GB bir bütündü. O gün 15 üyeli AB göz önüne alındığında ülkelerin ya önce tam üye olup GB'ne sonradan dahi oldukları veya tam üyelik ve GB'ne katılımın eş zamanlı olduğu görülür. Türkiye tam üye olmaksızın sadece GB'ne girmekte, tam üyelerin ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirilen bir ticari mekanizmaya otomatik olarak uymak zorunda olan bir ülke konumunda oldu. İmzalanan anlaşma 1963 Ankara Anlaşması'nın doğal sonucu değildi. Türkiye 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalarken 1970'te katma protokolü yaparken öngörülen hedef diğer üyeler statüsünde AB'ye girmekti. Ayrıca o zamanki 1963'teki AET bugün bir ticari ve ekonomik ortaklık olmaktan çıkmış, özellikle 1991 Maastricht Anlaşması'ndan sonra hem siyasi hem de ekonomik bir konfederasyon haline gelmişti. 1991'de Maastricht Anlaşması yapılınca AET üyeleri yeni yapılanma doğrultusunda derhal ulusal parlamentolarına gitmişler ve yeniden karar çıkartmışlardır. Bunun siyasi anlamı şudur. AT Avrupa Birliği olarak yeniden yapılanmaya gidiyordu. Siyasi ve ekonomik birlik alanında yeni adımlar atılıyordu. Biz yolumuza devam edeceksek ulusal parlamentonun yeniden karar vermesi gerekirdi. Türkiye ise 1963'te yapılan ve hedefi tam üyelik olan bir çerçeve anlaşmaya dayanarak 6 Mart 1995 belgesini imzalamış ve tam üye olmadığı bir birliğe bazı hükümranlık haklarını devretmiştir. Bir taraftan tam üye olmadığı için AB'nin üst karar organlarında yer almıyor, öte yandan bu organların yönettiği ve yönlendirdiği mekanizmalara ve politikalara uyma yükümlülüğü altına giriyordu. Diğer taraftan 1970 katma protokolünde yer alan ve tam üyeliğe gidiş için geçiş dönemi özelliği taşıyan dönemde Avrupa topluluğu 4 esastan 3'ünü ortadan kaldırmıştır. 1973-1995 döneminde malların serbest dolaşımı, iş gücünün serbest dolaşımı, sermayenin serbest dolaşımı, mali yardım, özellikle 1981 4. Mali Protokolü. Topluluk tarafından yükümlülükleri yerine getirilmesi gereken temel unsurlardı. Bunlardan sadece bir tanesi sanayi mallarında gümrüksüz ithalat yerine getiriliyor, diğerleri gerçekleştirilmiyordu. 6 Mart belgesi de aynı niteliktedir. Geçiş döneminde topluluğun yükümlülüklerini yerine getirmesi için başta serbest iş gücü dolaşımı olmak üzere diğer yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekirdir. Dolayısıyla 6 Mart belgesi ne 1963 anlaşmasının ne de 1970 protokolünün öngördüğü ekonomik, sosyal ve siyasal unsurları içermektedir. Türkiye lehine olan bütün unsurlar ayıklanmış, tam üyelik ise tamamen gündemden çıkartılmıştı. O halde Türkiye neyi imzalamıştı? İşte bu sorunun karşılığının açık ve net verilmesi gerekir. Türkiye kendisini tek yanlı olarak AB'ye bağımlı kılan bir anlaşmayı imzalamıştı. Türkiye'nin tam üyeliğinin sözlü bile edilmemektedir. 6 Mart 1995 anlaşması Türkiye'yi hangi tek yanlı yükümlülükler altına soktu? Türkiye tek yanlı olarak şu yükümlülükler altına girmiş bulunuyor. Türkiye AB çıkışlı sanayi malları için anlaşma yürürlüğe girince sıfır gümrük ve fon uygulayacak ve üçüncü ülkelere karşı AB'nin ortak gümrük tarifesine geçecek 1995'te %6. Sıfır gümrük ve fon uygulanması normal bir yükümlülük ancak üçüncü ülkelere karşı ortak tarifeye uyum normal değildi. Çünkü Türkiye tam üye değildi ve bu tarifeyi belirleyen üst organlarda bulunmuyordu. AB örneğinde veya dünyanın başka bir yerinde kurulmuş bir gümrük birliğine bağlı olması için eşit statüde bir üye olması gerekir. Türkiye'nin konumu ise bir sömürge ile yöneten ülke arasında olacak türdendi. Eskiden Avrupa ülkelerinin Afrika ve Asya'da uyguladıkları örneklerde olduğu gibi, Türkiye'nin üstlendiği yükümlülükler. Yukarıda belirtilen hususların dışında 64 maddelik anlaşmada öyle hükümler vardı ki ortaya konan yükümlülükler ancak tam üye olan bir ülke tarafından yerine getirilebilirdi. Şimdi bunların ne olduğunu görelim. A. Türkiye, AB'nin dış ticaret politikasına uymak zorundaydı. 64 madde içinde değişik maddelerde bu ifade yer almaktadır. Deniyor ki, AB'nin dış ticaret politikası, gümrük birliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, madem ki gümrük birliğine dahil olmaktadır, o halde AB'nin dış ticaret politikasına da uymakla yükümlüdür. Peki, dış ticaret politikası neleri kapsıyor? Hemen hemen her şeyi. AB'nin 3. ülkelerle yaptığı ve yapacağı ticaret anlaşmaları, 3. ülkelere uygulanacağı ticari ambargoları, ihracatın teşviki ile ilgili bütün bu uygulamaları ve politikaları tam üyelerin ulusal çıkarları doğrultusunda tam üyelerin yer aldığı AB üst kuruluşları belirliyor. Türkiye tam üye olsaydı bu politikaların ve uygulamaların belirlenmesine katılacak, gerekirse veto hakkını kullanacak ve kendi ulusal çıkarlarının AB dış ilişkilerine yansımasında etkili olabilecekti. Ancak 6 Mart anlaşmasına göre Türkiye'ye sadece bilgi verilecek ve görüşü alınacaktı. Karar mekanizmalarında Türkiye bulunmuyordu. Bu durumda Türkiye gıyabında belirlenen dış ticaret politikalarına uymakla yükümlü oluyor. Bu nedenle tam üyelik ve GB birlikte yürür ve yalnızca GB üyeliği diye bir sistem ve uygulama olamaz. Dünyada da başka bir örneği, sömürge örnekleri dışında bulunmuyor. Türkiye'nin gümrük birliğine girince AB'nin dış ticaret politikalarına uyması zorunluluğu, Türkiye'nin genelde dış ilişkilerinin Brüksel tarafından yönlendirilmesi anlamına gelir. Çünkü AB dış ticaret politikasını belirlerken dış ilişkilerinin de AB tarafından idare edilmesi sonucunu doğurur. Görülüyor ki mesele yalnızca günkü tarifeleri meselesi değildir. Dış ticaret politikalarına bağımlılık ile ilgili maddeler 16. madde ile 52. 64. maddelerde yer alan bölümlerde gösterilmiştir. Ve Türkiye'nin AB'nin bugüne kadar 3. ülkelerle imzalamış olduğu ve ileride de imzalayacağı ticaret anlaşmalarına uyma zorunluluğu 16. maddeye göre Türkiye AB'nin otonom rejim ve imtiyazlı ticaret anlaşması olarak 3. ülkelerle yapmış olduğu bütün anlaşmalara 5 yıl içinde uymayı taahhüt etmektedir. AB 3. ülkelerle anlaşmaları tam üyelerin çıkarları gerektirdiği için yapmıştır. Tam üye olmayan Türkiye, gümrük birliğine katıldığı için, gümrük birliği sistemine dahil olduğu için, kendi gıyabında imzalanan bu anlaşmalara aynen AB tam üyeleri gibi uymakla yükümlü olmaktadır. Halbuki bu anlaşmalar Türkiye'nin ulusal çıkarları ile ters düşebilir. Nitekim AB Kıbrıs Rum Yönetimi ile serbest ticaret anlaşması, imtiyazlı ticaret anlaşması imzaladığından Türkiye'de kademeli olarak 5 yıl içinde Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılıklı gümrüklerini sıfıra indirmek durumunda kalmaktaydı. 6 Mart anlaşmasının ekinde ülke isimleri belirtilmiştir. Bunlar içinde Kıbrıs, Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunmaktadır. Yarın Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir ihtilaf çıkabilir ve AB kendi politikasına göre Azerbaycan'a ticaret ambargosu koyabilir veya Ermenistan Rumlarla olduğu gibi gümrüksüz ticaret anlaşması yapabilir. GB içinde bulunan Türkiye, AB'nin bu uygulamalarına uymakla yükümlüdür. Eğer uymazsa, AB karşı önlem alma hakkına sahiptir. Müeyyide uygular, madde 16. AB tarafından 3. ülkelerle bugüne kadar yapılmış olan ve yarın da yapılacak olan ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin uyma zorunluluğu, Türkiye'nin ulusal politikası ile ters düşebilir. Türkiye ise karar organlarında yer almadığı için bu kararların alınmasında bir etkiye sahip değildir. Bu durum bile niçin yalnızca GB sistemine dahil olunamayacağını açıkça göstermektedir. C. Türkiye, 3. ülkelerle tercihli ticaret anlaşması yapma hakkına sahip değildir. Yapabilmesi için anlaşmanın GB sistemini hiç etkilememesi gerekir ya da AB'nin o ülke ile benzer bir anlaşmasının bulunması gerekir. Örneğin Türkiye ihracat kredisi vererek ticaret yapmak istiyorsa özel nedenlerle Türkiye'ye giren mal, Türkiye gümrük birliği içinde olduğu için AB gümrük isteminin işleyişini etkiler. Türkiye örneğin bir Türk Cumhuriyeti ile Asya'da özel nedenlerle böyle bir ilişki içine girmek isteyebilir. Ancak bu durum AB'nin müdahalesine yol açar. Çünkü Türkiye'ye üçüncü ülkelerin mal satması veya alması için imtiyazlı bir durum yaratmıştır. İmtiyazlı ticaret anlaşması imzalamıştır. Bir AB üyesi veya firması AB Yüksek Adalet Divanı'na başvurarak Türkiye'nin bu uygulamasını durdurabilir. Yukarıda belirtildiği gibi iki nolu paragraf Türkiye AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı imtiyazlı ticaret anlaşmasına uymakla yükümlüdür. AB'nin imzaladığı anlaşmanın GB'ni ne şekilde etkilediğini olumlu olumsuz tartışamaz. Çünkü bu anlaşma tam üyelerin katıldığı organların aldığı bir kararla yapılmıştır. Buna karşılık Türkiye bir üçüncü ülkeyle imtiyazlı bir ticaret anlaşması yaptığı zaman bunun GB sistemini olumsuz etkilememesi gerekir şeklinde bir hüküm vardı ve eğer böyle bir etki görülürse bu anlaşma uygulanamaz. Bu konuda da tek yanlı olarak bir bağımlılığın veya çifte standardın ortaya çıktığını görüyoruz. D. Madde 64'e göre Türkiye, AB Adalet Divanı'nın Gümrük Birliği ile ilgili olarak aldığı bütün kararlara, içtihatlara ve ileride alacağı kararlara kesin olarak uymakla yükümlüdür. Öyle ki bu kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üzerindedir. AB hukuk düzeni bunu gerektiriyor. Ancak AB hukukunu yapanlar tam üyelerdir. Adalet Divanı'nda tam üyelerin hakimleri oturmaktadır. Türkiye yalnızca GB'ne dahil olduğu halde 64. maddeye göre tam üyelerin egemenliği altına girmektedir. Türkiye'nin böyle bir yükümlülük altına girebilmesi için A. tam üye olması gerekirdi. O zaman AB hukuk düzeninin yapılışında etkisi olurdu, gerekince veto kullanabilirdi. Yüksek Adalet Divanı'nda hakimi bulunurdu. B. Anlaşmanın bu maddesinin 64. madde TBMM tarafından onaylanması veya referandumla kabulü gerekirdi. 1991 yılında tam üyeler Maastricht anlaşmasından sonra derhal parlamentolarına gittiler, yeni onaylar aldılar. Onlar tam üye oldukları halde bunu yaptılar. Türkiye ise A. tam üye değildir. Karar organlarında bulunmuyor. B. TBMM'den genel nitelikte bir çerçeve anlaşmayı 1963 yılında geçirmiştir. 1963'ten bugüne kadar AB'nin bütün siyasi çatısı değişmiş ve ekonomik ve ticari ortaklıktan bir konfederasyon dönüşmüştür. Bu iki nedenle 64. madde devletler hukuku bakımından açıklanması imkansız bir durum yaratmıştır. C. Türkiye 6 Mart 1995 anlaşmasına göre gümrük birliğini ilgilendiren bütün konularda AB'nin çıkaracağı mevzuata uymak, onun paralelinde kanunlar ve yönetmelikler çıkarmak zorundadır. 52'den 64'e kadar olan birçok maddede bu husus açık bir şekilde belirtiliyor. AB'nin GB ile ilgili olarak yapacağı yeni mevzuatın bir bölümü normal olarak piyasa mekanizmasının pazar ekonomisinin rasyonel işleyişi ile ilgili olacaktır. Bu tür mevzuatın paralel hale getirilmesi işin siyasi yanı bir kenara bırakılırsa pratikte bir sorun yaratmaz, hatta yararlı olur. Ancak GB ile ilgili mevzuatın tamamını bu kapsamda düşünmemek gerekir. AB Konfederasyonu'nun dış politikası, mali politikası, sosyal politikası GB'ne yansıyacaktır. GB ile ilgili yeni mevzuat, tam üyelerin kendi çıkarlarını gerektirdiği sosyal, mali, siyasi unsurların bir uzantısı olarak GB içine girecektir. Kısacası, tam üyeler ulusal maksimizasyonlarının bir armonisi olarak GB sistemine yansıyacak bütün mevzuat değişikliklerine Türkiye uymakla yükümlü oldu. Kısacası TBMM'nin yerini AB üst kurumları aldı. Eğer Türkiye tam üye olsaydı bir sorun yoktu. Türkiye kendi siyasi, mali, sosyal tercihlerini bu mevzuata yansıtabilecek, gereğinde veto hakkını kullanabilecekti. Ancak tam üye olmayan Türkiye bütün bu olanaklardan yoksundur. Yukarıda belirtilen 5 temel faktör arasında niçin yalnızca GBN katılımın olamayacağının, GBN katılımın tam üyelikle birlikte olması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki Türkiye'den başka bu konumda olan bir ülke yoktu ve olamazdı da. Bu nedenle 1. 6 Mart 1995 anlaşması Türkiye'yi tek yanlı yükümlülük altına sokan bir vesayet anlaşmasıdır. 2. Karşılıklı çıkarları gözeten dengelerden yoksundur ve ekonomik, siyasi, hukuki bakımlardan temel dengesizlikler bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmaların sağlıklı yürüyebilmesi için dengeli ve karşılıklı çıkarları koruması gerekir. GB anlaşması bu özelliklerden yoksundur. AB çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Tam üyeler siyasi, hukuki ve ekonomik bakımlardan sistemi sağlam ve dengeli temeller üzerine oturtmalarına rağmen önemli sorunlarla karşılaşıyor ve çözmekte zorlanıyorlar. Türkiye ise siyasi ve hukuki sistemin dışında tutulmuş, tam üye yapılamamıştı. Ancak tüm üyelerin yükümlülükleri altına sokulmuş, dengesiz ve yapay bir düzenlemede sorunların üstesinden gelmek imkansızdır. Hiç sorun çıkmaması için Türkiye'nin her söylenene evet demesi, yani vesayet sistemine uyumlu bir şekilde kabullenmesi gerekir. Neler yapılması gerekiyordu, neler yapılmalı? Normal olarak AB'nin Türkiye ile tam üyelik ve GB konusunun birlikte ele alınması gerekirdi. Aynen GB'ne dahil olan yeni tam üyeler gibi.
Ayrım sonu.